Gönül Sadası'ndan hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz, kıymetli hocamız Saadettin Ökten, bendeniz Kemal Seher ve değerli kardeşim Mehmet Dinç ile beraber bir Gönül Sadası'nın daha başlarındayız diyelim, başlıyoruz diyelim, inşallah başlamaya niyet ediyoruz diyelim. Evet. Bazen insan lafı nasıl kıvıracağını bilemiyorum. Böyle neyse ki Allah'tan dostlar arasındayız, dost meclisindeyiz, hoş görülüyordur inşallah. Efendim, geçtiğimiz günlerde çok enteresan, manidar haberler oldu. 80'li yaşlarındaki bir hanımefendi, hemşire imiş, bir ilçemizde, bir ilimizde 3 sene sonra fark ediliyor yokluğu ve eve gidildiğinde kemikleriyle karşılaşılıyor. Besbelli çok koyu bir yalnızlığın içinde yaşayan bir insan. Bu yalnızlık meselesi modern dünyanın yepyeni bir salgını olmaya başladı. Biz daha önce programlarımızda konuşmuştuk bu yalnızlık meselesini. Belki bugün ülfeti konuşabiliriz, ülfet etmeyi konuşabiliriz. Çünkü insan evladı ülfetle rahatlayan bir varlık, sosyal bir varlık. Kendi yüzünü bir başkasının yüzünde seyretmek isteyen, kendi hikayesini anlatmak isteyen, bir başkasının hikayesini dinlemek isteyen bir varlık. Anlattıkça rahatlıyoruz. Dinledikçe başkasının kederine, sevincine ortak olmuş oluyoruz. Feridüddin Attar'ın bir hikayesi vardır. Bir saka yolda giderken başka bir sakayla karşılaşmış kıymetli hocam. Ah demiş, güzel kardeşim, şu suyundan bana bir versene. Şaşırmış diğer saka. Senin kırban da dolu be güzel adam demiş. Niye benim suyumdan istiyorsun? Yok demiş güzel kardeşim. Bana oradan bir tas soğuk su ver. Ben kendi suyumdan bıktım. Aslında ben bu hikaye hep ülfetin önemine dair gelir. Sen bana bir tas su ikram edeceksin. O sırada ben sana minnettar olacağım. Medyunu şükran olacağım. Ve bir aramızda muhabbet başlayacak. Bir sohbet ya başlayacak.
Su aynı su değil mi?
Su aynı su. Su, tabii. Su aynı su. Ama aramızda bir ülfet olması için o bir bahane. Hani gönül sohbet ister, kahve bahane, evet, diyorlar ya. Bayburtlu zihninin bir dörtlüğü geliyor aklıma. Gama tebdil oldu ülfetin çağı diyor. Bir zamanlar ülfetle rahatlayan insanlar artık birbirlerine gamlarını sunmaya başladılar. Siz ülfetin bol olduğu zamanlarda, hele çocukken, yaşadınız. Yani size gerçekten İmreniyorum kıymetli hocam. Ben de kendi hayatımda güzel insanların dizinin dibinde oturmayı, zatenizin dizinin dibinde oturduğumuz gibi şiar edinmiş bir kişiyim. Yani şerir söz söyleyen, kötü söz söyleyen insandan öcü görmüş gibi kaçmayı şiar edinmiş bir insanım. Ya hepimiz öyleyizdir muhakkak. Yani güzel ve hayır söyleyen insan, insanın ruhuna letafet, dostluk, kardeşlik, uhuvvet saçan bir insan her zaman bizi bulunduğumuz yerden daha ileri bir noktaya taşır. Bizi bulduğumuz yerde bırakmaz.
Evet.
İyi bir sohbet aslında iki insanın buluşup sonra aynı insanlar olarak dağılmadıkları bir sohbettir. Yani ikisi de zenginleşmiş olarak oradan dağılırlarsa ona iyi bir sohbet diyoruz. Sizin muhterem Zafer Efendi ile olan muhabbetiniz, dostluğunuz, burada defalarca konu ettik. Bana hep böyle güzel bir arkadaşlığın, dostluğun nişanesi olarak görünür. Ben böyle bir giriş yapmış olayım. Buyurun, söz sizin efendim.
Tabii şöyle, yani en son cümleden başlayalım. Azizimle olan hadise, tabii ki dostluk boyutu var ama onun çok ötesinde bir hadise. O ayrı bir muhabbet çizgisi, ayrı bir eğitim çizgisi, ayrı bir irfan çizgisi. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Yani daha farklı düzlemlerde ulemanın, sulehanın sohbetinde bulunmak. Yani sadece dinlemek veya salih arkadaşlarla beraber vakit geçirmek de insanı çok zenginleştiren, tabii, manen dirilten, ruhen feyiz içinde bırakan bir güzel eylem oluyor. Bunun da şartı garazsız ve ivazsız olması. Herhangi bir menfaat gütmüyorsunuz. O zaman işte sohbet anlamını kazanıyor. O zaman o iki kişinin arasındaki o mükalemeye Cenab-ı Allah üçüncü ve her şeyi kuşatıcı olarak rahmetiyle, merhametiyle, feyziyle, bereketiyle nüzul ediyor. Bu böyle bir hadise. Peki sohbette geçirilen vaktin negatifinden de söz edeyim size. Çünkü o da başıma geldi. Kendime yaptığım yatırım gerek ilim sahasında ilim kazanmak için, yani akademisyen olarak söylüyorum, makale yazacaksın, kitap yazacaksın, yahut da para kazanmak için yaptığım yatırım. Bunlar bana ait hadiseler. Bunlarda bir bencil taraf var mı? Tabii ki var. Bu bir sohbet programı aynı zamanda. Üniversitede işte belli bir noktaya geldik. Biraz rahatlıyorsunuz, onu da söyleyelim. Rahatlama bizim zamanımızda doçent olduktan sonra başlardı. Doçentliğe kadar biraz sıkıntılıdır üniversite. Doçent olunca bir rahatlarsınız. Ben de odaya bir tane çay makinesi koydum. Hatta kahve de yapıyordu galiba öyle bir makine. Akşam üzeri çocuklar gelirler. İşte asistanlar, talebeler, bilmem neler. İki muhabbet ederiz. Sonra işte 6'ya doğru da dağılırız. Arkadaşlar da gördüler bunu, diğer hocalar. Dediler bizim de boş vaktimiz olsa da biz de böyle yapsak, seni çok seviyorlar. Dedim ben de onları seviyorum. Buradaki kelime boş vakit kelimesidir. Ben onlara demedim ki hocam benim bu bir işim. Hatta çok severek yaptığım bir iş. Boş vakit işi değil bu. Rahatsız etmek istemedim insanları. Peki niye bu böyleydi? Çünkü ben o gençlerden çok şey öğreniyordum. Hassasiyet, merak, o çağ, o zamanın ruhu, nelere merak ediyorlar, kimlerle görüşüyorlar ve tabii birçoğu da benim talebem, yani ben onlara fiilen ders veriyorum. Ders verdiğim konularda anlamadıkları noktalarda soruyorlar. Öyle yerli şeyler çıkıyordu ki benim de orada zaaflarım var. Ama o zaafları onların anlamayacağı şekilde ben telafi ediyordum.
Yani siz dersi anlatırken kendi eksikliklerinizi
tabii
görüyordunuz.
Tabii, onu soruyor.
Evet.
Ben onu orada tabii onun yumuşak bir şekilde geçiştiriyorum.
Değerli hocam, hocalığın en tatlı tarafı bu. Sizi gencecik bir öğrenciniz bir sorusuyla mağlup ediyor.
Evet.
Nefsinizi allak bullak
evet
ediyor. Vay ben ne alimdim, ne bilgindim.
Aynen.
Heyecan verici. Yani bir yandan da insanı sürekli öğrenmeye ve merak duymaya sevk evet ediyor.
Ve o çocuk onun farkında değil.
Evet.
Büyük bir saygıyla ve sevgiyle size yaklaşıyor. Ama diyorsunuz ki eyvah, ben burada boşluk var. Ben bunu tamamlamalıyım. Nasıl yapacağım onu bilemem. Uğraşacağım, bitireceğim bu işi filan gibilerinde böyle oluyor. Dolayısıyla bu bir ülfet. Ve o ülfet mesela şimdi bugünkü benim bu bahsettiğim hadise rahat bir 30-35 yıl oldu. Bugün onlardan birisi meslektaşımız. Hala görüşüyoruz ve beraber çalışıyoruz. Çok parlak bir akademisyen oldu. Uluslararası düzeyde filan yani. Devam ediyor o hadise. O arkadaş da artık orta yaşlı. O da o günleri hatırlıyor. Zaman zaman referans veriyor. Hocam şöyle şöyle olduydu, böyle böyle olduydu gibilerinde. Yani çok hoş zamanlar geçiyor. Bir tanesi bu.
Hocam tabii, o zaman şöyle mi? Müsaade ederseniz ben anladığımı hemen aktarayım ki kaçırmayayım şeyi, mesajı. Bu ülfet için esasında bir fedakarlık yapmak da gerekiyor.
Eğer fedakarlık diye görürseniz fedakarlıktır. Ama bu benim yapmam gereken bir şey derseniz
sorumluluk vazife olarak.
Vazifedir ve haz alarak yaparsınız. İşte mesela ben o saatte bir rapor yazacağım, bir makale yazacağım, kitabın şu bölümünü tamamlayacağım veya şu projeye bakacağım, oradan bir gelir gelecek diye baktığınız zaman bu fedakarlık. Ama benim bunu yapmam lazım. Çünkü bana da katkısı var. Beni geliştiriyor. Bu insanların da bana ihtiyacı var. Benim de onlara ihtiyacım var. Diye bakarsanız bu sizin yapmanız gereken çok zevkli bir vazife haline geliyor yani. Bir tanesi bu. Bir başka ülfet, onu geçen de yine evde konuşuyorduk bizim çocuklarla. Dedim ki Cenab-ı Allah bana kısmet etmiş. Şimdi bu bir kısmet. Bazı büyüklerle karşılaşmayı. Ama bana da öyle bir hal vermiş ki sıkılmamışım. Çünkü aileden
tabii
sıkılanlar olurdu.
Tabii.
Yani benim akranım, kuzenlerim sıkılırlardı. Sonra Kemal Bey'den bunu öğrendim. Kemal Bey dedi ki senin zihnin hala çok duru. Unutturmamış bana. Ve anlatırken haz alıyorum hala.
Eyvallah.
Yani otur canım dizin dibinde dinle. yarısını değil, %90'ını anlama hiç mühim değil.
Siz sevmişsiniz
ama,
hocam.
Ama dinle. Tabii.
Siz sevdiğiniz için adeta hafızanız bir sünger gibi çocukluk çağında işittiğiniz o kelam-ı kibarları, şiirleri hepsini emmiş ve çocuklukta öğrendiğimiz şeyler öyle kolay kolay zihnimizden çıkmaz. Çıkmıyor. Sonraki yaşlarda okuduklarımız daha kolay uçuyor zihnimizden.
Uçuyor, çok doğru. Mesela annem, anneannem işte siz burada bu sohbetlerde yeri geliyor, hatırlıyorum, söylüyorum. Onlar ilk mektep mezunu, anneannem de annem de yani. Hı. Şeyden, Sibyan Mektebi, Mahalle Mektebi. 4-5 sene okumuşlar. Okur yazardır eski harflerle. O kadar. Ama öyle sözler var ki, kelam-ı kibar adeta yol gösteriyor bize. Onların da bunlar evladım oturup sana anlatayım değil. Yaşanırken anlatılıyor ama o mecliste oturacaksınız. Ben bahçeye çıkayım oynayayım. O da vardı. Ama yanlarında oturmak da vardı. Bir de öylesi var. Tabii bir başka boyutu var. Onu da söyleyeyim. Böyle işte yani 20'li yaşlar, 30 yaşlar arası çok mühimdir o yaşlar. Daha biraz entelektüel olma çabasına girersiniz. Bir takım havalara girer insan filan filan. Orada iki tane, üç tane önderim oldu. Merhum Mahir Bey, merhum Nurettin Bey ve merhum Fethi abi. Ben onları da çok dinledim.
Tabii.
Onlar da söylerlerdi. Dinlersiniz. Hocanın kitapları var. Mahir Bey'in bir iki kitabı var. Fethi abinin öldükten sonra çıktı kitapları. Hmm. Ama çok güzeldi yani. Orada hem bilgi hem haz hem hikmet hepsi beraber geliyor. Renkler farklı yani.
Üçünden de farklı bir şey aldınız.
Tabii üçünden de farklı bir şey alıyorsunuz yani. Sonra işte o aldığınız şeyleri etrafa vermeye başlayınca sizin de etrafınızda bir küçük halka oluşuyor. İnsanlar dinlemek istiyorlar. Aa öyle miydi, aa böyle miydi diyorlar. Öyle oluşuyor. Bana yani 50'li yaşlarda ve devamında hocam sohbet yapmıyor musunuz? Belli bir yerde. Benim mizacım pek ona müsait değil. Yani 3-4 kişi olursa bir dost muhabbeti olur ama yani bir halaka olsun filan. Ancak daha ileri yaşlarda bu sosyal medya veya iletişim, radyolar, televizyonlar böyle imkanlar zor edince ben de işte duyduklarımı, ben de kalanları kalabildiği kadarıyla bir de kendi hayat tecrübemin ışığı altında onları değerlendirerek net olarak gösteriyorum. Yani buna ihtiyacımız var. Filan yerde söylendi, Fatih'te filan mescitte söylendi. Basit bir adam söylediği gibi görünüyor ama alem şumul bir sözdür diyorum, dikkat edin. Amerika'sı da Avrupa'sı da bu sözün feyzine muhtaçtır diyorum. O da tabii etkili oluyor insanlar da Amerika Avrupa deyince yani olay bu. Şimdi de işte bu iletişim kanallarından Allah lütfu kerem etti. Bu sözleri söylüyoruz. İşte en geniş sohbet halkası da bu. Ha şu tabii görünmüyor. Biz o zevatın huzurunda olurken nasıl oturulur, nasıl kalkılır onu da görüyorduk.
Tabii.
O da yok artık ne yapayım yani her şey de olacak diye bir...
Efendim bu da bir ülfettir değil mi?
Tabii.
Yani illa yüz yüze görülmemiz birbirimizi gerekmiyor.
Nasıl? Tabii. Mesela geçen de bir dost anlattı. Aziz'in bir manevi müşidin huzuruna bir fikir adamı gelmiş genç bir arkadaş veya orta yaşlı. Kendi macerasını anlatıyormuş ona. Şöyle yaptım böyle yaptım işte toplumla şu ilişkim var. Şey baba böyle bakıyor diyor. Gösteren aksine ne diyor bana bu diyor. Şimdi tabii oradaki hadise şu. Siz öyle bir huzura gittiğiniz zaman sükut edeceksiniz. Tabii. Oradan bir şey sadır olursa.
Kendi nefsinizi geri çekeceksiniz. Yahu çok acayip bir dünyada yaşıyoruz.
Ama o arkadaş diyor ki bizim evet. Anlatan samimiyetle anlatıyor diyor efendiye diyor.
Evet muhakkak onun da yaptığı bazı güzel işler vardır, hizmetler vardır onu anlatmak istiyordur ama susacağımız yerde susmayı bilmek lazım. Konuşulmayan yerde susmalı diyor filozof Wittgenstein.
6 ay ben konuştum dedi Nurettin Bey. Aziz Efendi huzurunda. Sonra söz bitti dedi. Sonra ne oldu? Sustuk dedi. Zaman zaman söylüyordu bir şeyler dedi. Sükut çok mühim o yani tarikatı Nakşibendiye de.
Ya bence yani gerçek manadaki ilişki sessizliğe yer veren bir ilişki hocam. Biz tabiatın aksine hareket ediyoruz hep. Hep konuşarak doldurmak istiyoruz boşluğu. Halbuki tabiatta sessizlik de var. Sessizlik kadar onarıcı bir şey yok insan.
Sana rahmet olsun. Bir şey söyleyeyim. Bizim Niyazi, Allah rahmet eylesin, Niyazi Özdemir.
Evet.
Yakın arkadaşım,
Allah rahmet eylesin.
Mühim evet. Bir insan. O bana derdi ki ara ara. O tabii çok aktif. Sen de gitsek derdi bir Trakya köyüne. Niye Trakya? Gariptir Trakya derdi yani. Bizi pek tanımazlar. Hmm. Orada otursak bir mescidin küçük bir odasında. İkindi vakti öyle sussak, güneşe baksak, insanlara baksak, sonra namazı kılsak, orada bir hafta 10 gün geçirsek derdi yani susarak. Olur derdim ben de ama yapamadık. Kısmet olmadı.
Şimdi efendim Amerika'da inziva merkezleri kuruyorlar. O inziva merkezlerinde işte insanlar uzlete çekiliyor. Birbiriyle konuşmuyor. Cep telefonu yok. Arada bir üstad geliyor. 3-5 kelam ediyor, gidiyor. Sonunda fatura 5-10 bin dolar fatura çıkıyor. Her şeyi, sessizliği bile adamlar satılacak bir şey hale getiriyorlar. Ben sizi dinlerken şöyle düşündüm. Biz ruhun terbiyesinden bahsediyoruz ama duyuların terbiyesi de söz konusu.
Çok önemli.
Gözün terbiyesi, kulağın terbiyesi. Kulağın hakkı güzel söz işitmektir.
Evet.
Gözün hakkı güzel ...likle karşılaşmaktır. Evet. Hakiki manada güzellikle karşılaşmaktır. Bunun hakkı güzel kokular belki koklamaktır. Biz duyularımızı terbiye ettiğimiz oranda aslında hakikate, hakiki olana daha fazla yaklaşıyoruz diye düşünüyorum.
Tabii.
Belki bütün bu yani eğitimin, ruhsal eğitimin bir parçası da duyuları da eğitmek. Yani kulağı güzel söze muhatap etmek, gözü güzel görüntüye muhatap etmek. Ne
tabii,
dersiniz
tabii,
hocam?
Tabii. Şimdi şöyle, bizim duyularımız fiziksel ihsasları alıyor, onları duyguya çeviriyor. Duygunun oluştuğu yer neresi? Gönlümüz, kalbimiz. Fethi abi kalbim ışıdı derdi.
Işıdı.
Işıdı derdi. Yani güzel bir söz duydum. Güzel bir müjde işittim. Veya azizimden bir iltifat bakışı gördüm. Kalbim ışıdı derdi yani. Buna çok mühim şeyler. Bizim duyularımız, duygularımızla beraber kalbimiz üzerinde etki yapıyor. Dolayısıyla güzele bakmadığımız zaman, güzeli dinlemediğimiz zaman, güzeli okumadığımız zaman biz kalbe yük yüklüyoruz. Onun layık olmadığı bir yükü, onun istikakın olmadığı bir yükü yüklüyoruz kalbe. Bu kötü bir şey. Onun için biz güzelle meşgul olmak mecburiyetindeyiz. Bu güzeli de her medeniyet kendine göre tanımlıyor. İslam medeniyeti de kalbi güzelle iştigal ettirmek istediği zaman güzelin tek bir kaynağı var İslam medeniyetinde. Hüsnü mutlak ve onun tecellileri.
Tabii.
Burada biraz sınırı zorlayarak bir şey söylemek isterim. Halk arasında bir darb-ı mesel vardır. Güzele bakmak sevaptır diye. İnsanlar bunu diğer cinse bir başka nazarla bakmak olarak anlarlar. İslam medeniyetinin güzeli tektir. Ve o güzel Cenab-ı Allah'ın Bedi isminin yansıdığı her yerdir. Bir ağaç, bir çiçek, bir kar tanesi, bir yeni doğmuş bebeğin sesi, hatta kendinizin kalp sesleriniz. Bütün bunlar güzelin yansımalarıdır. Sınırı da Cenab-ı Allah çok net çizmiştir. Sınırda nereden itibaren size yer ayrılmış, ruhsat verilmiş. Elmalı'ya gidiyoruz. Aziz'deki ziyarete. Doktorla beraber, Doktor Mehmet Bey Antalya'da. Toroslar muhteşem. Kasım sonu Aralık başı kar yağmış tepelere. Güneş vurmuş. Mehmet Bey dedim şu dağlara bak. Bu dağlar bizi çok zor durumda bıraktılar. Hayvola dedi. Dedim ki emaneti almadılar. Emaneti bize kaldı emanet. Emaneti alsalar rahattı. Hala söylüyor. Dağlar çok güzeldi. Hala dağlara bakıyorum diyor. Ben de dağlara bakmasını büyüklerimden öğrendim. Annemden babamdan dağlara bak. Dağlar güzeldir. Özgürlüğü verir size. Sonsuzluğa yücelik hissedersin dağların karşısında. Dağ ne kadar yüksek olsa yol onun üstünden aşar diyor eskiler yani.
Efendim bir söz okumuştum. Diyordu ki dağa baktığında dağ görüyorsan sen olmamışsın diyor.
Ya ne güzel. Evet.
daha baktığında daha görmeyeceksin. Daha da sahibi var. Dolayısıyla yani biz sadece insanlarla ülfetten bahsetmiyoruz. Tabiatla, yaratılmış tabiatla ülfet. Çünkü yaratılmış tabiatın içerisine Cenab-ı Allah bizim ülfet etmemiz icap eden her vesileyi yerleştirmiş. Yine söyledik, bir daha söyleyelim. Merhum Tosun Baba ile beraber Kanlıca'daki devlet hanesinde oturuyoruz. Mihrabat korusunun üstünde. Mevsim sonbahar. Tosun Bey bir iki hafta sonra Amerika'ya dönecek. Rumeli Sarı'nın üzerinden bulutlar ve güneş. Hoca bak dedi, tuvale bak. Tosun Bey ressam. Baktım, hakikaten muhteşem. Rüzgar bulutlarla oynuyor, sonbahar bulutları. Arada güneş ışıkları. Bu renklerin hiçbiri benim tuvalimde yok. Hiçbir ressamın tuvalinde de yok dedi. Yarım saat sonra hepsini bitiriyor dedi. Çöpe atıyor, yenisini yapıyor dedi. Hadi buyur yap bakalım dedi yani. Ressam gözüyle akşam grup baktı. Hadi buyur. Ve sadece bize ait bu his. Başka hiçbir canlı bu hissi yaşamıyor. Ve biz oturup onun resmini yapmaya çalışıyoruz. Hikayesini anlatıyoruz. Ben diyorum ki o bakımdan tabiatın, tırnak içinde, yaratılmış tabiatın ve size hitap eden yüklenmiş tabiatın, sizin için lütfedilmiş tabiatın size sunduğu fırsatları fevt etmeyin, kaçırmayın. Yağmur yağarken başını aç ve yağmurun altına tut. Üşütme, dikkat et. Kar yağarken kara bak. Boranda boranı hisset. Yakanı aç, biraz rüzgar içeri doğru essin. Zatürre olma. Dikkat et. Bunlar hepsi bizim için. Güneşiydi, ayıydı. Zaten Kitabullah'ta. Hani yer ve zaman söylerse farz olacak. Allah'tan söylemiyor yani. Bak diyor, bak. Tefekkür et. Orada kalma. Dağa baktığın zaman dağı görme. Dağın sahibini gör ve niye yaratıldığını gör. Onu söyle. Bunlar da üfete giriyor. Bu üfetleri nasıl öğreniyorsunuz? İşte diz dibinde oturarak öğreniyorsunuz.
Efendim, o zaman ülfet sadece insana değil, dağa da ülfet var.
Tabii.
Değil
tabii,
mi?
Tabii.
Gökyüzüne de ülfet
tabii,
var.
Tabii, bizimle bir kuru yaprağa ülfet var. Hmm. Bir karıncaya ülfet var.
Hmm. Kuru yaprağa da ülfet
var. Tabii, kuru yaprağa da ülfet var. Orada çünkü siz ölümü hissediyorsunuz.
Tabii.
İlkbaharda yeşilden Hay ismini görüyorsunuz. Onda Mümit ismini görüyorsunuz. Gören göze tabii.
Bu bana şunu düşündürdü kıymetli hocam. Varlığın bütünlüğünü hissetmek. Yani kuru yaprakta, karıncada, biz insan evlatları da, dağda aynı yaratıcının elinden çıkıyor.
Hiç fark
etmiyor. Hepimiz abi. Onun eserleri.
La faile illallah.
Evet.
Dokunuyor şu, dokunuyor bu.
Evet.
Bizim bilmediğimiz daha nice alemler var.
Tabii.
Bunlar bizim gördüğümüz, görebildiğimiz.
Tabii.
Bu dahi bizi duymaya yetiyor. Hatta daha fazla yüklüyor bizi bile yani.
Milyarlarca galaksi var. Evet. Sonsuz bir evrenin içinde yaşıyoruz.
Evet.
Sonsuz bir evrenin içinde. Yani kainata baktıkça insan ne kadar küçücük bir toz zerresinin içinde yaşadığını fark ediyor. Fakat hani şairin söylediği gibi geçtiğimiz seferlerde de zikretmiştik. Bir zerreciyim ki arşa gideyim. Dev sancılarımın budur kaynağı.
Evet. Geçen bir resim gördüm hocam.
Tabii.
Bir incir tanesinin moruyla nebulozların olduğu yerdeki morluk aynı. Birebir aynı renk. Biri incir, biri galaksilerin, nebulozların olduğu yer. Çok büyüleyici bir şeydi.
Yani varlık hep birbiriyle bağımlı, kendi içinde hep bir irtibat var. Dolayısıyla Yunus bir karıncaya ulu nazarla bakmaktan bahsediyor. Yani varlığa baktığımız zaman o ulu nazarla bakmak, onların her birinin Sani-i Zülcelal'in muhteşem bir eseri olduğunu fark etmek. Sadece bir geçenlerde bir kar kristalini, su kristali için de aynısını yapıyorlar, büyütmüşler. Mikroskopta yani sayısız defa büyütüldüğü zaman olağanüstü bir mimarisi var.
Tabii.
O küçücük şeyin içinde muhteşem bir mimari var. Hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ya, görebilen gözler için nice
ibretler
vardır.
Evet.
Yani insan severek anlayabilir.
Değil mi?
Yani bu iş mantık işi değil, teslimiyet işi, gönül işi. Severseniz bazı şeylere yaklaşmanıza izin verir.
Aynen öyle. Aynen öyle ve biraz zaman vereceksiniz. Çünkü herkesin hakkı var sizin üzerinizde, ülfetin hakkı var. Hı-hı. Onu kendi menfaatinize kullanmayacaksınız, o hakkı. O sizi çok zenginleştiriyor, o ülfet. Bunu belki insan gençken anlayamıyor. Çünkü gençken birçok davanız, birçok amacınız, emeliniz var. Onu da yapayım, onu da yapayım, onu da yapayım. Belli bir yaşa gelince bunların bir kısmı gerçekleşmiş, bir kısmı da gerçekleşmemiş. Bu realiteyi kabul etmek de ayrı bir marifet. Birçok insan da kabul edemiyor. Görüyorsunuz ki diyorsunuz, çok geç olmadan ben bu zaman itibariyle ülfetin de hakkını vereyim. İşte büyüklerle, hatıralarla. Şimdi mesela benim için ülfet şöyle, hatıralar ve kitaplar. Hatıraları yazdıkça güzelleşiyorlar. Kitaplarda okundukça güzelleşiyorlar. Ve öyle devam ediyoruz şu anda. Ve tabii ki genç insanlarla ülfet devam ediyor. Onlar ile başka tecelliler gündeme geliyor. Nedir o gelen tecelli? Her anın, her vaktin kendine göre bir biçimi ve ona Almanlar Zeitgeist diyorlar. Zamanın ruhu var. Hmm. O ruh esas itibariyle bir tecelli. Onu siz insanlarla temas ettiğiniz zaman yakalayabiliyorsunuz, genç nesillerle. Şimdi siz biraz evvel dediniz ki ben orta kuşağım, Mehmet hocam genç kuşak, doğru. Ben şimdi sizinle de olan tabii ülfetimiz başka bir bölgede. Şimdi hocamla da başladık biz, bakalım. Biz bu üçlüyü radyo dışına da taşırsak
İnşallah.
Bir çınar altı sohbetinde İnşallah. Ben sizi dinlemek isterim yani. Öğrencilerim oluyor. Torunlarım oluyor. İlk mektebe giden torunlarım.
Ve onların büyüdüklerini görüyorsunuz, evet. Değiştiklerini görüyorsunuz.
Onların endişeleri, merakları, tutkuları vesairesi, gelişmeleri de bu ülfete dahil. Yani çocukları kaldırın, çok gürültü yapıyorlar desem kaldıracaklar. Başka bir odaya götürecekler. İstemiyorum. Yapsınlar. Zaman zaman zor mu? Zor. Olsun varsın. O tutkuları görelim. Biz de böyle miydik diye düşünelim. Öyle yani. Filan yani. Her çağın kendine göre bir ülfeti var. Ülfet biçimi var. Bu tabii zaman itibariyle siz eğer çok rasyonel düşünürseniz şunu yazmam lazım, bunu çizmem lazım, şu konuşmayı yapmam lazım. Sizden bunları alıp götürüyor. Varsın götürsün. Varsın götürsün.
Getirdiği daha fazla.
Getirdiği daha fazla. Zenginleşiyorsunuz.
Tabii.
Zenginleşiyorsunuz.
O zaman efendim bu son sözünüzden ben şunu da anlayabilir miyim? Yani ülfet için çok böyle uzaklara gitmeye de gerek yok.
Hayır hayır.
Torunla da, evlatla da.
Kapınızda ülfet.
Evet.
Kapınızda. Kapınıza gelen ne bileyim sütçüyle, yoğurtçuyla, çiçekçiyle ülfet edeceksiniz.
Evet, her insanı bize öğretebilecek bir öğretmen olarak görmek. Evet. Tabiatı bize öğretecek bir öğretmen olarak
aynen,
görmek.
Aynen öyle.
Geçtiğimiz günlerde bir araştırma okumuştum. Ağaçlar canlı ve hissediyorlar. Yani canlı olduklarını biliyoruz da his aleminde olduklarını bilmiyorduk. Bir araştırma, bir ağacın kendisine zarar verildiği zaman neredeyse ağlamaya benzer bir tepki verdiğini bize gösteriyor. Yani yaratan her birini acıyı hissedecek şekilde yaratmış. Kainatta hiçbir şey hissiz değil. Kainatta her şey kendi içinde değerli. Dolayısıyla
ve birbirine bağlı.
Ve birbirine bağlı. Yani koskoca bir ormanda muazzam bir mantar ağıyla alttan bütün ağaçlar birbiriyle haberleşiyor. Zaten onların bir Wi-Fi sistemi var. Biz Wi-Fi'yi biraz geç bulduk. Onlar tabiatta her şey o görünmez bir Wi-Fi sistemiyle zaten birbirine bağlı. İnşallah bunu idrak edebilenlerden olalım. Varlığın bütünlüğünü görebilenlerden. Varlık karşısında ürperti, haşyet ve hayret duygusunu yaşayanlardan.
Hayranlık da ekleyelim.
Hayranlık tabii. Tabii her şey bir mucize görmesini bilirsek.
Çok güzel efendim, sağ olun.
Efendim, gönlünüze bereket. Eyvallah. Kıymetli hocam, eyvallah. Sevgili Mehmet. Bir gönül sadasının daha sonuna geldik efendim. Hayra karşı hayırlı olun efendim. Görüşmek üzere.